Ayrım 15.
Ve bu hakların arasında kadınlarla konuşabilme hakkı da vardı. Bütün bu sayısız harikulade haklar iyileşmesiyle birlikte kendisine veriliyordu. Kosoglotov durup sigarasını tüttürdü. Sevinç doluydu içi. Parktan müzik sesleri geliyordu. Oleg dinledi gelen müziği ama yine de bu müziği duymuyor gibiydi. İçinde Çaykovski'nin 4. senfonisinin gümbürdediğini işitiyordu. Senfoninin güç, karışık açılışı ve bu açılıştan ortaya çıkan insanı şaşırtan melodi. Belki başka türlü de anlatılabilir ama Oleg'in anladığı şekilde. Bu melodide kahraman ya hayata dönmüş ya da körken görme gücünü yeniden kazanmıştı. Şimdi elini nesneler ya da sevgili bir yüz üzerinde dolaştırıyor, hissediyor, anlıyor, mutluluğuna, bu nesnelerin gerçekten var olduğuna, gözlerinin gerçekten yeniden gördüğüne inanamıyordu. 12. Bölüm. Zoya pazar sabahı işe gitmek için hazırlanırken Kostoglotov'un kendisinden gelecek seferki nöbette sarı elbisesini, o akşam beyaz gömleğinin yakasının altından gördüğü, giymesini istediğini hatırladı. Kostoglotov giysisinin gündüz ışığında nasıl durduğunu görmek istiyordu. Bencil olmayan istekleri yerine getirmek zevkti. Bu giysi Zoya'ya uygun düşüyordu çünkü pazarlık kıyafetiydi. Kostoglotov'un gelip kendisiyle meşgul olacağını umuyordu. Bu yüzden acele acele Kostoglotov'un giymesini istediği elbiseyi sırtına geçirdi. Eliyle orasını burasını düzeltti, buklelerini taradı. Gecikmemek için paltosunu kapıda giydi. Büyük annesi cebine bir sandviç sıkıştıracak zamanı ancak buldu. Serin, nemli bir sabahtı. Hiç de bir kış gününe benzemiyordu. Rusya'da halk böyle havalarda ince yağmurluklar giyerlerdi. Burası güneydi. Soğuk ve sıcak üzerine başka türlü düşünürlerdi. Ilık havalarda halk yine yünlü giysilerle dolaşır, sonbaharın ilk günlerinde paltolarını giyer, ilkbaharın sonlarına doğru da çıkarırlardı. Kalın kışlık paltoları olanlar da don yapan birkaç günü sabırsızlıkla beklerlerdi. Zoya köşeye dönünce bineceği tramvayı gördü. Tramvaya yetişmek için bütün bir bloğu koştu. En son yetişebildi. Nefes nefese rüzgarlı arka sahanlıkta durdu. Bu kentteki tramvayların tümü de yavaş, gürültülüydü. Dönemeçlerde raylardan gıcırtılı sesler çıkıyordu. Hiçbirinde otomatik kapı yoktu. Nefes nefese kalışı göğsündeki çarpıntı ile genç bedeninde hoş bir etki yapıyordu. Çünkü onu eskisinden daha sağlıklı, daha neşeli yaparak kayboluyorlardı. Şimdi bayramlardan ötürü okul kapalı olduğundan Zoya'nın yalnızca haftada 3 gün nöbet tuttuğu hastane işi vardı. Şimdi bu iş ona çok hafif geliyordu. Çalışmak zorunda olmasa daha iyiydi elbette. Ama Zoya omuzlarındaki çifte yüke alışıktı. İkinci yıldır hem çalışıyor hem de okula gidiyordu. Hastanede bilgi sahibi olmak için değil, para kazanmak için çalışıyordu. Büyük annenin geliri ekmek almaya bile yetmiyordu. Zoya'nın maaşı da hemen tükeniyordu. Babası ona asla bir şey yollamazdı. Zaten o da babasından bir şey istemezdi. Çünkü böyle bir babaya minnettar olmak istemiyordu. Tatilin ilk iki günü, önceki akşam tuttuğu nöbetten bu yana Zoya hiç de tembellik etmemişti. Zoya çocukluğundan beri tembelliğe alışık değildi. Önce Aralık ayının maaşıyla aldığı ince ipekli kumaştan kendine bir bluz dikilmeye koyulmuştu. Büyük anne daima kızağını yazdan, arabanı kıştan hazırla derdi. Bu atasözüne uygun olarak dükkanlar en iyi yazlık nesneleri yalnızca kışın ortaya koyuyorlardı. Dikişini büyük annenin eski Singer makinesinde dikerdi. Makineyi savaş sırasında Smolensk'ten gelirken birlikte getirmişlerdi. Büyük annesinden öğrendiği dikiş dikme usulleri aynı derecede eskiydi. Zoya biçki ve dikiş dersleri alan komşu ve tanıdıklarından da bir iki şey öğrenmişti. Onun biçki dikiş kurslarına devam etmeye zamanı olmamıştı. Bluzu bu iki günde bitirememiş, birkaç temizleme fabrikasını dolaşarak eski yazlık paltosunu temizletmenin yolunu bulmuştu. Patates ve sebze almak için pazara gitmiş, çekişe çekişe pazarlık etmiş, eve ellerinde ağzına kadar dolu iki çantayla dönmüştü. Mağazaların önünde kuyruğa giren çoğunlukla büyük anne olurdu ama ağır paketleri taşıyamıyordu. Zoya hamama da gitmişti, şöyle bir uzanıp dinlenmeye ve kitap okumaya zaman bulamamıştı. Yine de dün akşam sınıf arkadaşı Rita ile kültür sarayına dans etmeye gidebilmişti. Zoya'ya kalsa o dans yerlerinden daha sağlıklı, daha temiz havalı yerleri yeğe tutardı. Ama samimi toplantılar, partiler, kendi yaşındakilerle bir araya geleceği yerler yoktu. Yalnızca bu kulüpler vardı. Sınıf arkadaşları arasında birçok Rus kızları vardı ama hemen hemen hiç erkek yoktu. Bu yüzden okulda yapılan akşam toplantıları Zoya'ya hiç de çekici gelmiyordu. Rita ile gittiği kültür sarayı geniş, temiz ve iyi ısıtılmış bir yapıydı. Mermer merdivenleri, sütunları, bronzdan çerçeveli kocaman kocaman aynaları vardı. Yürürken olsun, dans ederken olsun insan kendini bunlarda rahatça görebiliyordu. Çok pahalı ve rahat koltuklar vardı ama bunların üzeri örtülüydü. Oturmak da yasaktı. Noel'den beri kültür sarayına gitmemişti Zoya. En iyi kostüme armağanlar verilecek bir maskeli balo düzenlenmişti. Zoya şahane bir kuyruğu olan bir maymun kıyafeti dikmişti. Her şeyi dikkatle hazırlamış, saçını, makyajını ve renkleri ayarlamıştı. Çok komik, güzel bir kıyafet olmuştu. Birçok yarışmacı olmasına rağmen birinciliği kazanacağına emindi. Oysa tam jürinin karara varacağı sırada şakacı bazı gençler makasla kuyruğunu kesmişler, elden ele dolaştırarak saklamışlardı. Zoya hüngür hüngür ağlamıştı. Bu gençlerin yaptıklarına değil, herkesin gülmesine, şakayı pek hoş bulmalarına ağlamıştı. Kuyruğu olmayınca kıyafetin bir anlamı kalmıyordu. Üstelik bütün heyecanını kaybetmiş olan Zoya pek gülünç olmuştu. Hiçbir armağan kazanamamıştı. Dün kulübe öfkeyle, üzüntülü bir halde içeri girmiş ama maymun kıyafetini hiç kimse hatırlamadığı gibi Zoya'ya da böyle bir şey hatırlatmamışlardı. Toplulukta çok çeşitli insan vardı. Çeşitli enstitülerden gelen öğrenciler ve genç fabrika işçileri. Zoya ile Rita önce birlikte dans etmeye başlamışlar ama hemencecik kavalyeler tarafından birbirinden ayrılmışlar, tam 3 saat orkestranın müziğine uyarak dönmüş, sallanmış ve tepinmişlerdi. Dönerek, tepinerek enerji sarf etmek vücuduna çok iyi gelmişti. Dans ettiği erkekler onunla pek az konuşmuşlardı. Şakaları da Zoya'nın hoşuna giden şakalardan, aptalca şeyler. Sonra moda teknisyeni Kolya onu eve götürmüştü. Yolda Kızılderili filmlerinden ve yüzmeden söz etmişlerdi. Ciddi bir konu böyle bir zamanda gülünç kaçardı. Yapının girişine vardıklarında en karanlık köşeye çekilmişler ve birbirlerine sarılmışlardı. En çok hücuma uğrayan da Zoya'nın göğüsleri olmuştu. Çünkü bu göğüsler hiçbir erkeğe rahat vermiyordu. Nasıl da saldırıyorlardı göğüslerine. Kolya başka şekillerde de yanaşmaya çalışmıştı. Zoya'nın bütün bunlar hoşuna gitmişti ama zamanın bir hayli geç olduğunun, sabahleyin işe gideceğinin de farkındaydı. Bu yüzden kolyeyi savuşturmuş, sonra da harap merdivenleri koşa koşa çıkmıştı. Zoya'nın kız arkadaşlarından çoğu, özellikle tıptakiler, hayattan mümkün olduğu kadar erken ve çok şey koparmaya çalışıyorlardı. Bu yaygın inanca karşı koymak, enstitüde birinci, ikinci, hatta üçüncü sınıfa ulaşan, bilgisi teoriden uygulamaya geçmemiş bir kız olarak kalmak imkansızdı. Zoya çeşitli erkeklere yavaş yavaş daha fazlasına izin veriyordu. Ev bombalansa bile kendilerine gelemeyecekleri o çılgın anlarda ihtirasla kolları alınmasına razı olmuştu. O insanın kendini unuttuğu dakikalardan sonra kolların, bacakların gevşemesi, birbirlerinin önünden görünmemesi gereken, giysilerin yerden, koltukların üzerinden toplanması, bunları dört bir yanda görmekten hiçbir sakınca duyulmaması. Ve Zoya erkeğin önünde çabucak dikkatle giyinirdi. Bütün bunlar çok heyecan verici duygulardı. Enstitüdeki üçüncü yılında Zoya evde kalmış kız halinden kurtuldu. Oysa her şeye rağmen yaşamak bu değildi. Eksik olan, hayatın kendisine sağlam bir temel sağlayan, kararlı, bilinçli bir süreklilikti. Zoya daha 23 yaşındaydı ama çok şey görmüştü. Her şeyi de hatırlıyordu. Smolensk'ten önce marşandizlerde, sonra arabalarda, sonra yine marşandiz vagonlarında yapılan uzun, kabus gibi süren çıkışı. Bazı nedenlerden ötürü Zoya, marşandiz vagonlarındaki komşusunu bütün canlılığıyla hatırlıyordu. Adam bir tel parçasıyla durmadan herkesin kapladığı yeri ölçmüş, Zoya'nın birkaç santim fazla yer kapladığını ispatlamak için elinden geleni yapmıştı. Daha sonra bu kentte savaş sırasında geçirdikleri insanların yiyecek karnelerinden, kara borsa fiyatlarından başka hiçbir şeyden söz etmedikleri ıstırap dolu açlık yıllarını hatırlıyordu. Fedya amcanın masasından Zoya'nın hakkına düşen küçük ekmek parçasını gizlice çalışını unutmamıştı. Şimdi de bunların yerini hastane almıştı. Yapının her yerine sakız gibi yapışan kanser kokusu, tükenip giden hayatlar, hastaların sıkıcı öyküleri ve gözyaşları. Bütün bunlara karşılık okşanmalar, kucaklaşmalar ve geriye kalan güzel ne varsa hayatın tuzlu denizine dökülen tatlı damarlardan başka bir şey değildir. Bunlar da insanı hiçbir zaman yeterince doyuramazdı. Bütün bunlardan evlenmesi gerektiği mi çıkıyordu? Mutluluk evlilikte miydi? Tanıştığı, dans ettiği, eğlendiği gençlerin hepsi de bir parça zevk almak, oynaşmak, sonra da bir başkasına gitmekten başka bir şey düşünmüyorlardı. Aralarında evlenirdim ama bir iki geceliğine kendime daima bir eş bulabildikten sonra niçin sıkıntıya gireyim, niçin evleneyim diyorlardı. Gerçekten de niçin evlensinlerdi? Kadınların bu denli kolay elde edildikleri bir devirde, tıpkı pazarda bol bol domates varken satıcının mal elimde kalır korkusuyla domates fiyatını artırmadığı gibi, insanın çevresindekiler genel kurala boyun eğerken onun da bir kenarda dokunulmadan kalması imkansızdı. Resmen evlenmenin de bir yararı olmuyordu. Bunu da Zoya kendisiyle nöbetleşe çalışan Ukraynalı hasta bakıcı Maria'nın başından geçenlerden öğrenmişti. Maria memur önünde resmen evlenmeye güvenmiş, oysa kocası yine de onu bir hafta sonra terk edip gitmiş, ortadan kaybolmuştu. Zavallı Maria 7 yıldan beri çocuğunu yalnız başına yetiştirmeye çalışıyor, üstelik evli bir kadın sayılıyordu. İçkili partilerde Zoya, kritik günler yaklaşınca mayın tarlasından geçen bir asker gibi ihtiyatlı olurdu. Zoya'nın önünde Maria'nınkinden daha yakın olan bir örnek vardı. Annesiyle babasının kavga edişlerine, barışmalarına, değişik kentlerde yaşamaya başlamalarına, tekrar bir araya gelmelerine, bütün hayatları boyunca birbirlerine eziyet edişlerine tanıklık etmişti. Zoya için annesinin hatasını tekrarlamak zehir içmekle birdi. Yürümeyen resmen evlenmenin klasik bir örneğiydi bu. Zoya vücudundaki dengenin, uyumun, orantının, kişiliğinin ve hayat hakkındaki düşüncesinin ne olduğunu biliyordu. Yalnızca ruhsal uyuşmanın hayatını genişletip büyüteceğini fark ediyordu. Bir erkeğin eliyle vücudunu keşfetmeye çalışırkenki zamanlarda aptalca sözler etmesi ya da dünkü kolye gibi filmlerde duyduklarını tekrarlaması bu uyuşmayı derhal bozuyor, hiç hoşuna gitmiyordu. Biletçinin bilet almadığı için genç bir adamı yüksek sesle azarladığı tramvayın arka sahanlığında sallana sallana Zoya ineceği durağa kadar oturmadan gitti. Genç adam bilet almak için en küçük bir harekette bile bulunmuyordu. Tramvay meydanı dönmeye başladığı sırada genç adam yere atladı. Onu bir çocuk izledi. Zoya da yürüyeceği yolu kısaltmak için tramvaydan ustaca atladı. Hastanenin dolambaçlı yollarına girdiğinde saat 8'i bir dakika geçiyordu. Koşmaya başladı. Bu şekilde koşmak bir hasta bakıcı için bağışlanmayacak bir durumdu ama bir tıp öğrencisi için sakıncası yoktu. Kanser koğuşuna varıp paltosunu çıkarıp gömleğini giydikten sonra üst kata çıktığında saat 8'e 10 geçiyordu. Eğer nöbeti devralacağı kişi hasta bakıcı Olimpiyada Vladislavovna ise bir hayli tatsız zaman geçireceği kesindi. Maria bile 10 dakika geç kaldığı zamanlar suratını asar, bu 10 dakika üzerinde yarım gün fazladan çalışmış gibi dururdu. Neyse ki kendisinden önceki nöbetçinin genellikle nazik bir kişi olan Kara Kalpakyalı öğrenci Turgun olduğunu gördü. Turgun özellikle Zoya'ya karşı çok iyi davranırdı. Cezalandırmak için Zoya'nın arkasına vurmak istedi. Turgun ama Zoya izin vermedi. İkisi de gülmeye başladılar. Hatta Zoya onu merdivenlerden aşağı itti. Turgun öğrenci olmasına rağmen bir köy hastanesinde başhekimlik kabul etmişti. Çünkü ulusal kadrodan sayılıyordu. Bu yüzden şu son sıkıntısız aylarda istediği gibi davranabilecek durumdaydı. Turgun Zoya'ya yapılacak işleri gösteren defteri ve başhemşire Mita'nın bıraktığı özel fişi vererek gitti. Pazar günleri doktorlar viziteye çıkmazlardı. Tedavi yönünden yapılacak pek az şey vardı. İğnelerden sonra hiçbir hastayla meşgul olmak gerekmiyordu. Ama hastaların akrabalarının görevli doktorun izni olmadan koğuşlara girmelerini önlemek gibi ek bir görev vardı. Üstelik Mita, bitmek tükenmek bilmeyen istatistik işini, bir türlü sonuçlandıramadığı işin bir kısmını pazar günü nöbetçi olan hasta bakıcıya bırakmıştı. Geçen 1954 yılından kalma bir yığın hastane fişleri bugün işlenecekti. Zoya dudaklarını ıslık çalacakmış gibi büzerek fişleri köşelerinden parmağıyla yokladı. Kaç kart olduğunu, nakışı için zaman kalıp kalmayacağını hesaplamaya çalıştığı sırada yanında uzun bir gölge hissetti. Başını hiç şaşırmadan çevirdi. Kosoglotov'u gördü. İnsan başını birçok şekillerde çevirebiliyordu. Tertemiz tıraş olmuş, hatta saçlarını bile taramıştı. Yalnızca çenesindeki yara izi eski haydudu ele veriyordu. ''Günaydın Zoyenka'' dedi Kostoglotov, tam bir centilmen gibiydi. Zoya bir şeyden hoşlanmamış ya da kuşkusu varmış gibi ''Günaydın'' diye başını salladı. Oysa belirli bir şey düşündüğü yoktu. Kostoglotov ona koyu kahverengi gözleriyle dikkatle baktı. ''İsteğimi yerine getirip getirmediğini göremiyorum.'' ''Ne isteği?'' Zoya hayretle kaşlarını çattı. Daima sevimli bir tarzda yapardı bunu. ''Hatırlamıyor musun? Üstelik bu isteği yerine getireceğine de güveniyordum.'' ''Patolojik anatomi kitabını aldın. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Derhal geri getireceğim. Çok teşekkür ederim. İçindekileri hiç anladın mı?'' ''Anladım sanırım. İhtiyacım olan şeyleri anladım.'' ''Üzdü mü seni?'' diye Zoya içtenlikle sordu. ''Okudukların canını sıktıysa üzülürüm.'' ''Hayır, hayır Zoyenka.'' Kostoglotov sözlerinin etkisini çoğaltmak için Zoya'nın koluna dokundu. ''Aksine kitap bana cesaret verdi. Kitabı bana verdiğin için bir meleksin sen ama...'' Kostoglotov onun boynuna bakıyordu. ''Giysinin üst düğmesini açamaz mısın?'' ''Neden?'' Zoya şaşırmış gibi yaptı. Bunu da pek sevimli bir tavırla yaptı. ''Isınmadım ki.'' ''Aksine kıpkırmızısın.'' ''Galiba öyleyim.'' İçtenlikle güldü Zoya. Gerçekten de gömleğinin yakasını açmak istiyordu. Koşmaktan, Turgun'la şakalaşmaktan henüz kendini toparlayamamıştı ve gömleğinin yakasını açtı. Kurşunun renk üzerinde altın gibi bir pırıltı oldu. Kostoglotov irileşmiş gözlerle bakıyordu. Adeta fısıldayarak konuştu. ''Çok güzel, teşekkürler. Sonra daha fazlasını gösterir misin?'' ''Demek tahmin ettiğin buydu.'' ''Ne tahmin ettiğimi sana sonra söylerim, tamam mı? Bugün beraber olacağız, değil mi?'' Zoya gözlerini bir çocuk gibi devirdi. ''Gelip bana yardım edersen. Yapılacak o kadar çok işim var ki nefes nefeseyim. Canlı kişilere iğne batırmamı istiyorsan beni geç. Ya tıpla ilgili istatistikse?'' ''İstatistikler hoşuma gider, tabii gizli şeyler değilse. O halde kahvaltıdan sonra gel.'' Zoya yapacağı yardıma karşılık ona gülümsedi. Koğuşta kahvaltı verilmeye başlanmıştı. Zoya gece Kostoglotov'la yaptığı konuşmayla öyle ilgilenmişti ki cuma sabahı nöbetten çıkınca gidip genç adamın dosyasına bakmıştı. Tam adı Oleg Filimonovich Kostoglotov'tu. Ortadaki o sıkıntılı aile adı sondaki soyadı kadar sevimsizdi. Yalnızca ilk adı havayı bir parça yumuşatıyordu. 1920'de doğmuştu. 34 yıllık hayatı boyunca hiç evlenmemişti. Olağanüstü bir haldi bu. Gerçekten de Uşterek denen bir yerde oturuyordu. Hiç akrabası yoktu. Hastane en yakın akrabaların fişe geçirilmesini isterdi. Kendisi topograftı ama yörenin koruyuculuğunu yapıyordu. Bütün bunlar Zoya'ya hiçbir şey anlatmamıştı. Aslında eskisinden çok daha şaşkındı. Bugünkü görev listesinde Kostoglotov'u cumadan beri her seferinde 2 santimetre küp olmak üzere adeleden sinestrol iğneleri yapıldığı yazılıydı. Bu Zoya'nın değil, gece nöbetine gelecek olan hasta bakıcının işiydi. Yine de Zoya'nın büzülen dudakları koku almaya çalışan bir hayvanınki gibi seyirdi. Kostoglotov kahvaltıdan sonra patolojik anatomi kitabıyla geldi. Zoya'ya yardım etmeye hazırdı ama Zoya önce koğuşları dolaşıp ilaçları dağıtmak zorundaydı. Sonunda masaya oturdular. Zoya yapılacak işi öğretmek için kocaman bir parşömen kağıdı aldı. Yapacakları işi anlattı. Oysa bunu kendisi bile yarı yarıya unutmuştu. Ve büyük, oldukça ağır cetvelli çizgileri çekmeye başladı. Tabii Zoya böyle yardımcıların değerini bilirdi. Genç ve yaşlı bekarların, evlileri de dahil, yardımları sonunda kıkır kıkır gülüşmeye, el şakalarına dönüşürdü. Fişlerde olmadık yanlışlar çıkardı. Oysa Zoya yanlış yapmaya razıydı. Çünkü hayal gücünden en yoksun aşk oyunları bile bu işten çok daha eğlenceliydi. Zoya bugün çalışma saatlerini kısaltacak her türlü oyuna razıydı. Bu yüzden Kostoglotov şakacı tavrını bırakıp ona bakmaktan vazgeçince Zoya bayağı şaşırdı. Genç adam yapacağı işi çabucak kavramış, hatta Zoya'ya bir takım açıklamalarda bile bulunmaya başlamıştı. Fişlerin üzerinde dikkatle düşünüyor, ne istendiğini kararlaştırıyordu. Zoya'ya nöroblastoma diye yazdırdı. Hipernefroma, burun bölgesinde tümör, omurilik kanseri. Anlamadığı bir şey olunca derhal soruyordu. Verilen süre içinde aynı tür kanserden kaç olay görüldüğünü hesaplamak gerekliydi. Bu da erkekler, kadınlar olmak üzere yapılacak, ayrıca yaş gruplarına göre de ayrılacaktı. Yine tedavinin süresini ve çeşidini yazmak da gerekiyordu. Yine her kategoride 5 olağan sonucu listeye geçirmek gerekliydi. İyileşme, ilerleme, değişiklik yok, fenalaşma, ölüm. Zoya'nın yardımcısı bu 5 sonucu özel bir dikkatle inceledi. Hemen hemen tam iyileşme hiç yoktu ama ölüm de pek azdı. Anladığıma göre hastaların burada ölmelerine izin verilmiyor, dedi Kostoglotov. Ölmeden önce taburcu ediyorlar. Elden başka ne gelir ki Oleg? Düşün bir kez. Zoya onu yaptığı iş için yüreklendirmek amacıyla Oleg diye çağırmıştı. Kostoglotov bunu derhal fark etti. Zoya'ya şöyle bir baktı. Hastaya artık bir yardımın dokunmayacağını, hastanın yaşayacak ancak birkaç haftası ya da ayı olduğunu anlarsan niçin burada tutasın? Yatak için bekleyen, belki de tamamıyla iyileşecek hastalar var. Sonra incurabili, Zoya sözcüğün Latincesini kullandı. In ne? Tedavi edilemeyenler. Bunların tedavi edilebilecekler üzerindeki etkileri iyi olmuyor, konuşmaları ve bakışlarıyla havayı bozuyorlar. Oleg, hasta bakıcının masasına henüz oturmuştu ama hem toplumsal durum hem de dünya görüşü bakımından yükselmiş olduğunu hissediyordu. Yardım edilemeyen kişi, artık hastanede kalmasında bir fayda görülmeyen kişi, incurabili. Bütün bu kişiler o, Kostoglotov değildi. Aksine ona, Kostoglotov'a ölmemesi gereken, tam anlamıyla tedavi edebilecek biri gibi davranılıyordu. Bir halden ötekine bu sıçrayış öyle hak edilmemiş, öyle keyfi olmuştu ki şimdi ne olduğunu iyice düşünememesine rağmen ona belli belirsiz bir şey hatırlatıyordu. Evet, bunu iyice anlıyorum ama Azorkin'i taburcu ettiniz. Hem de dün benim önümde onu casus in operabilus'u taburcu ettiniz. Kendisine hiçbir şey anlatmadınız, hiçbir şey açıklamadınız. Kendimi bu oyuna katılmış biri gibi hissettim. Zoya'ya çenesinin yaralı olmayan yanı dönüktü. Yüzü hiç de zalim görünmüyordu. Böyle dostça bir hava içinde çalışmalarını sürdürdüler. Mita onlara ikinci bir iş daha bırakmıştı. Laboratuvar analizleri hastaların derecelerinin yazıldığı karta geçirilecek, böylece sayfa sayısı azalacak, hastanın durumu üzerine elde edilen daha rahatlıkla yazılacaktı. Oysa bu iş Zoya'ya fazla gelmişti. Bir tek pazar gününde bunca iş. Bunun için Zoya, "Evet, çok teşekkür ederim Oleg Filimonovich," dedi. "Haydi canım bana Oleg de, biraz önce yaptığın gibi. Yemekten sonra dinlenmen gerek. Öğle uykusuna yattığımı hatırlamıyorum. Ama hastasın. Çok garip ama Zoyenka, sen üst kata nöbete geldiğin andan beri tamamıyla iyileştim." Kostoglotov olabileceği kadar sağlıklı görünüyor ve Zoya'ya sanki pırıl pırıl parlayan altın rengi küçük bir börek parçasıymış gibi bakıyordu. "Pekala," diye Zoya hemencecik razı oldu. Çünkü öyle istiyordu. "Ama bu sefer seni salonda kabul edeceğim." Başını toplantı odasından yana salladı. Öğle yemeğinden sonra Zoya'nın ilaçları dağıtması gerekiyordu gene. Sonra kadınlar koğuşunda yapılması gereken işleri vardı. Zoya çevresindeki hastalıklara ve perişanlığa rağmen tepeden tırnağa derisinin son dokusuna kadar sağlıklı olduğunun farkındaydı. Hem de kuvvetli. Özellikle gergin, zinde hastaların yataklarının üzerine doğru eğildiği zaman hissettiği ağırlıklarından ya da hızlı hızlı yürürken titremelerinden zevk alıyordu. Görevleri bitti. Hademeye masasında oturmasını, ziyaretçilerin koğuşlara girmelerine izin vermemesini, gerekirse kendisini çağırmasını söyledi.